Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Açık Bilinç'te bugün konuğumuz yok herhalde. Yok, var değil mi? Bir dakika, yanlış.
Bugün söyleyeyim. Konuğumuz var, daha doğrusu bir konukla yaptığımız bir kaydı yayınlayacağız. Evet. Bunu ben bir yedek program olarak saklıyordum. Çünkü Toronto Üniversitesi'nden yapay zeka konusunda dünyada işte en öncü düşünürlerden birisi olan Profesör Brian Smith'in yapay zekanın vaadi başlığıyla yayınladığı bir kitabı hakkında kendisiyle konuşmuştuk. Ama tabii İngilizce olduğu için bu kayıt işte sonra Türkçe'ye çevirdik, metne döndürdük derken seslendirdik filan. Ama bu aralar yapay zeka biliyorsunuz, herkes yapay zekadan bahsediyor. ChatGPT onu mu yapacak, işte işimizi elimizden mi alacak? Gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı kim olacak, onu bilebilir mi falan gibi şeyler soruyorlar. ChatGPT ve yeni yapay zeka üzerine bir seri planlıyordum ben. Bu programı da onun girişinde kullanacaktım. Fakat şimdi aniden bir RTÜK kararı çıktı. İşte lisansımız iptal oldu. Bu yayın ne zaman, ne kadar sürecek onu da bilmiyoruz falan. Onun için bu eldeki yedek kaydı yayınlayayım diye düşündüm. Dolayısıyla birazdan Brian Smith'le yaptığımız programı yayınlayacağız. Bir de şunu demek istiyorum. Şimdi böyle zamansız vedalar tabii çok kötü. Bir de bunun üstüne bir veda cümlesi bile edemeden ayrılmak zorunda kalmak daha da kötü. Ne zaman Açık Radyo'nun yayını kesilir, yeniden ne zaman başlar falan onu da bilmiyorum ama yani böyle inanın 95 FM'i açmaya korkuyorum. İşte böyle bir tıs sesi duyacağız oradan filan diye. Umarım öyle olmaz. Umarım döndürülür bu karar. Umarım Açık Radyo 30 sene değil 130 sene daha da yaşar.
Henüz tebligat da yapılmış değil ve hukuk ekibimiz harıl harıl çalışıyor. Savunmaları ve evet, hatta yürütmeyi durdurma kararlarını alabilmek için yoğun bir faaliyet halindeyiz. Bakalım, yani çok büyük de bir destek gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hem destekçilerimizden hem dinleyicilerimizden hem de önde gelen hem hukukçulardan hem de sıradan vatandaşlardan bunun en temel haklardan birinin kısıtlanması, basın özgürlüğüne indirilmiş bir darbe olarak görüldüğünde belirtmek gerekiyor.
Evet, aynen öyle. Ben de ona güveniyorum. Zaten herkes de ona güveniyor bence. Her halükarda böyle durumlarda hep denir ya işte sürçülisan ettiysek affola falan diye. O benim çok sevdiğim bir şey değil. Çünkü bir söz değil, sanki belki de sürçülisan etmemişizdir ihtimalini de içeriyor. Biraz kendini beğenmiş bir söz olarak görüyorum. 12 yıldır Açık Bilinci yapıyoruz. Mutlaka sürçülisan etmişimdir defalarca. Onun için ettiğim bütün sürçülisanlardan hepsi affolsun diliyorum. Açık Radyo'ya ilgi gösteren, dinleyen, işte zaman zaman yorumlarını, eleştirilerini elektronik postayla ileten herkese çok teşekkür ederek şimdilik hoşça kalın diyorum. Herkese sağlıcakla kalın diyorum ama yeniden döneceğiz diye umuyorum.
Görüşmek üzere o zaman. Şimdi konuğumuza kulak verebiliriz.
Şimdi Brian Smith programına başlayalım. Evet, çok teşekkürler.
Çok hoşça teşekkürler. Kalın. Hoşça kalın.
It's a rare occasion that we have a non-Turkish guests, but this is one of such.
Türk olmayan misafirlerimizin olması nadir bir durum ama bugün o nadir durumlardan biri. Konuğumuz Profesör Brian Cantwell Smith, uzaklardan Kanada, Toronto'dan bize bağlanıyor. Hoş geldin Brian, yayınımızda seni ağırlamak bir zevk.
Çok teşekkürler, burada olmak benim için bir onur.
Profesör Smith,
So today we're going to talk about artificial intelligence.
Bugün yapay zeka ve daha da spesifik olarak Brian Smith'in 2019'da yayımlanan son kitabı Yapay Zekanın Vaadi, Hesaplama ve Muhakeme hakkında konuşacağız. Ama önce Profesör Smith'i tanıtarak başlayayım. Toronto Üniversitesi Bilişim Fakültesi'nde yapay zeka ve insan alanında Reid Hoffman kürsüsü, teknoloji felsefesi ve teknoloji profesörüdür. Brian Smith daha önce Xerox Palo Alto Research Center'da araştırma bilimcisiydi. Stanford Üniversitesi'nde, Bloomington'daki Indiana Üniversitesi'nde ve daha sonra da Duke Üniversitesi'nde dersler vermişliği var. Toronto'ya taşınmadan önce uzun yıllar benim de yüksek lisans öğrencisi olarak vakit geçirdiğim ve onunla tanıştığım yer olan Stanford Üniversitesi Dil ve Bilgi Araştırmaları Merkezi'nin kurucularındandır. Brian Smith aynı zamanda sosyal sorumluluk için bilgisayar uzmanlarının kurucusu ve birinci başkanı, hem de Felsefe ve Psikoloji Derneği'nin başkanıydı. Dünyanın ilk dönüşlü programlama dili olan 3LISP'i geliştirdi ve 1996'da yayımlanan Nesnelerin Kökeni ve daha yakın zamanda yayımlanan ve bugün de hakkında konuşacağımız Yapay Zekanın Vaadi, Hesaplama ve Muhakeme başlıklı kitabın yazarıdır. Tekrar hoş geldin Brian. Bu röportaja küçük bir itirafla eklenmiş bir soruyla başlamak istiyorum. Bunu sana daha önce söylediğimi sanmıyorum ama Stanford'da doktor öğrencisiyken ve bir seminer seçmeye çalışırken sadece bir seminer için yerim vardı ve ileri mantık konusunda bir doktora seminerine kaydolmaya meyilliydim. Ama sonra bilişim teknolojisinin temelleri konusundaki senin dersini fark ettim ve açıklamayı okurken sosyal sorumluluk için bilgisayar uzmanlarının kurucusu olduğunu gördüm. Bu işte kararımı değiştirdi. Tamam, muhtemelen bu kişiyle tanışmalıyım diye düşündüm. Bunu sana daha önce söylediğimi sanmıyorum. Belki biraz sosyal sorumluluk için bilgisayar uzmanları hakkında konuşarak başlayabiliriz. O zamanlar yapay zekanın potansiyelinin bugün olduğu kadar anlaşıldığını düşünmüyorum. Bu yüzden bu derneği organize etmedeki ana motivasyonunun yapay zeka ile ilgili etik meselelerle ilgili olup olmadığından da emin değilim. O zamanlar başka sorunlar da vardı. Bu sosyal sorumluluk için bilgisayar uzmanları adlı organizasyonun ne olduğundan ve neden ve nasıl kurduğunuzdan bahseder misin?
So I'm not sure if the main motivation in organizing the Computer Professionals for Social Responsibility was to guard against ethical considerations regarding artificial intelligence. There were other issues at the time. Do you mind mentioning what this Computer Professionals for Social Responsibility was and why you founded it?
Well, it's interesting.
Evet, bu ilginç. Sosyal sorumluluk için bilgisayar uzmanlarının, sadece daha kolay olsun diye CPSR olarak kısaltacağım, yapay zeka sorunu etrafında kurulmadığı konusunda haklısın. Bu girişimi 3 kişiyle birlikte yaptığımı belirtmek isterim. Severo Ornstein, Lucy Sachman ve Terry Winograd. Yani bu gerçekten ortak bir çabaydı. Kendim kurmadım, birlikte yaptık. Bununla birlikte bizi bunu yapmaya iten konular aslında o zamandan beri yapay zekada ilgilendiğim ve üzerinde çalıştığım konulara benzer konulardı. Sorular şunlar. Bilgi işlemin ne olduğu, yapay zekanın ne olduğu, hesaplama sistemlerinin ve makinelerin gerçekte neler yapabildikleri. Öte yandan bu yeteneklerin topluma dürüst ve doğru bir şekilde nasıl sunulacağı. Böylece toplumun şamataya kapılıp sistemlerin kapasitelerini aşan her türlü şeyi yapabileceklerini düşünmesini önlemek. CPSR özellikle Reagan'ın kıtalar arası nükleer füzeleri durdurmak için bilgisayar kontrollü bir silah sistemi yerleştirmeyi önerdiği Yıldız Savaşları girişimine yanıt olarak kuruldu. Bu proje birçok bilgisayar bilimcisini endişelendirmişti. Popüler basında bilgisayar sistemlerinin füzeleri durdurmak da dahil olmak üzere çeşitli savunma görevlerini yerine getirme yetenekleri açısından kusursuz olabileceği konusunda çok fazla söylenti vardı. Bu yanlış izlenim bilgisayar biliminde sözde doğruluk kanıtlarıyla güçlendirildi. CPSR'da hepimiz bilgisayar uzmanıydık ve şunu söylemek istedik. Bakın, sosyal durumlarda bu sistemlere güvenemezsiniz çünkü ne yapacaklarını garanti edemezsiniz, emin olamazsınız. Sistemlerin niyet edilen aksiyonu yapacağına emin olamazsınız. Onları belli bir şekilde programlamış olabilirsiniz. Ancak gerçekten istediğiniz bu yol mu? İşte o zaman durumu sık sık şöyle ifade ederdim. Sosyal veya ahlaki konularda önemli olan tek doğru kavramının sistemlerin 20 yıl sonra o ülkelerde yapılması gereken doğru olduğu düşünülen şey her neyse onu yapıp yapamayacağı olduğunu söylüyordum. Ve bu kodlarda, ispatlarda veya matematiksel modellerde yakalanabilecek bir şey değildi. Gerçek dünya sistemleri gerçek dünya hataları yapar. Bilgisayarda bitler, baytlarla ilgili bir sorun olduğu için değil, aslında yapmak istediğinizi yapmadıkları için ve niyet ettiğiniz şey, amaçladığınız şey olmayabileceği için. Bu yüzden kongrelere gittik, makaleler yazdık, CPSR toplantıları, etkinlikler düzenledik ve şöyle dedik, bu hesaplama sistemlerinin gerçekte ne yaptığını ciddiye alın. Onları muhakemeyle, ihtiyatla, gerçek kapasiteleri, meziyetleri ve kusurları hakkında derinlemesine düşünerek değerlendirin. Aşırı heyecanla satın almayın.
Don't get caught up in the hype. Have a seasoned, reflective, cautious judgment about what they can do.
Right, so there's a...
Dolayısıyla 1970'lerde sosyal sorumluluk için bilgisayar uzmanlarını kurmanızda ve yapay zeka hakkında süre gelen eleştirilerinde sizleri motive eden ortak bir endişe var diye anlıyorum. Şimdi yapay zeka hakkındaki eleştirin en başından beri yapay zeka araştırmalarının ön saflarında yer alman dolayısıyla benzersiz. Hesaplama açısından neler olup bittiğini biliyorsun. Bu bakımdan içeriden birisin. Ama yapay zekanın vaadi kitabının alt başlığında hesaplama ve yargı derken bazı uyarılarda bulunuyorsun. Bunlar eleştirinin kavramsal temellerini oluşturan şu iki sütun. Birincisi hesaplama, ikincisi yargı. Hesaplama, senin kitabında anlatıldığı gibi bilgisayarların yaptığı şey, yargı ise insanların yaptığı şey. Ancak bunlar zaman zaman karıştırılmakta ve insanlar hesap ile yargılamayı bir ve aynı şey sanmakta, diyorsun. Sen aynı şey olmadıklarını söylüyorsun. Hesaplama ile ne demek istediğini, yargı ile ne demek istediğini ve bunların neden aynı şey olmadıklarını bize anlatır mısın?
Pekala. Hesaba katmakla mantıkta paradigmatik türden sembollerin bir tür makinesel manipülasyonunu kastediyorum. Şimdi bu aynı zamanda bilgisayar programlarının paradigmasıdır ve insanların da bunu yapmadığı anlamına gelmez. Bence biz de çok iyi hesap yapıyoruz. Hesaplama derken bilirsiniz belli bir anlamda mekanik hesaplamayı kastediyorum. Dolayısıyla mağazadaysanız bu ürünlerden 3 tanesini, örneğin bir somun ekmek alırsınız, süt için hiç paranız kalmayacağını fark edebilirsiniz veya benzeri şeyler. İnsanların bu tür bir hesaplama yönü vardır ve birçok durumda tartışmasız olarak faydalıdır bu. Ama benim görüşüme göre hesaplamanın sahip olmadığı şey olup bitenler hakkında bir tür iyi düşünülmüş, ciddi bir yargı ve olan hakkında derin bir şekilde düşünmek. Sadece devam etmesi gereken yerel küçük hesaplamaları değil, aynı zamanda sistemin veya sorunun daha büyük etik, toplumsal, insani sonuçlarının ne olduğunu anlamasıdır. Destekleyen ve daha geniş bir bakış açısına sahip, kullandığınız kavramların yeterliliğini değerlendiren, genel durumun daha geniş boyutlarına dikkate alan düşünme. Ve en önemlisi, bu onları tanımlamak için kullanılan sembollere veya kelimelere değil, dünyadaki gerçek insanlara ve fenomenlere bağlıdır. Örneğin bir yapay zeka sistemi tarafından belirli bir kanser türüne teşhis konulduğunu ve sistemin belli bir ameliyatı olmanızı önerdiğini varsayalım. Örneğin 5 yıllık yaşam sürenizi %50 artıracak bir ameliyat. Bunlar ilgili hesaplamalar olabilir ama ne yapmalı? Ciddi bir yanıt, sayısız başka birçok şeyi hesaba katmaya gerektiriyor. Diyelim ki sadece 2 ya da 3 yıl daha yaşayacak yaşlı bir ebeveynine bakıyor musunuz? Kemoterapinin yan etkilerinin buna değeceğini düşünüyor musunuz? Peki ya çocuklarınız? Özetle bu kararın genel ağırlığı nedir? Sonuçları nelerdir? Günümüzün makine öğrenimi programları da dahil olmak üzere şu anda yazabileceğimiz hiçbir program daha geniş bağlamı gerçekten incelikli bir şekilde değerlendiremez. Makine neyin önemli olduğuna veya benzer durumlarda diğer hastalar için neyin önemli olduğuna ilişkin temsillere sahip olabilir ancak temsiller gerçeklik değildir. Tıpkı haritanın arazi olmaması gibi. Ve istediğiniz şey, temsillerinize takılıp kalan, bizim anladığımız ama onlara hiçbir şey ifade etmeyen sembollere sıkışıp kalmış sistemler değil, sizi önemseyen bir kişi veya sistemdir. Size olan bu bağlılık, yargılama yetisini gerektiren bir şeydir. Muhtemelen uzun bir süre makinelerin kapasitesinin ötesinde olacak şeyleri içeren ve kesinlikle hali hazırda günümüz makinelerinin kapasitesinin çok ötesinde olan şeyleri içerir.
Tam bu noktada 1970'lerde yapay zekanın önde gelen eleştirilerinden birinin Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ders veren Hubert Dreyfus isimli bir felsefeciden geldiğine değinmekte fayda olabilir. 1990'larda Sen Xerox'ta ve Stanford'dayken Dreyfus'ta Berkeley'deydi. Ve biliyoruz ki Dreyfus'u Amerika'nın politikalarına yön veren bir düşünce kuruluşu olan RAND Corporation, yapay zeka araştırmalarının ABD hükümeti tarafından finanse edilebilirliğini değerlendirmek üzere görevlendirdi. Dreyfus da ilk yapay zeka eleştirisini bu vesileyle yazdı. Dreyfus raporunda oldukça olumsuz değerlendirmelerde bulundu ve çalışmalarını genişleterek 1972'de Bilgisayarların Yapamayacağı Şeyler adlı bir kitapta yayımladı. Daha sonra biliyoruz ki bu kitap yaklaşık 25 sene sonra yeniden revize edildi ve Bilgisayarların Hala Yapamayacağı Şeyler başlığıyla yeniden yayımlandı. Orada Dreyfus bilgisayarların yapamayacakları hakkında bir tür ilkesel tartışma yapıyor. Bunu, şunu ve diğer şeyleri yapamazlar, hiçbir zaman yapamazlar gibi. Şimdi senin yaptığın yalnızca bu eleştirel çizgiyi genişletmek değil, hesaplama ve yargılar arasında ayrım yapmakta farklı bir çizgin var ve bunu Dreyfus'un eleştirisinin aksine yapay zeka araştırmalarında konuya teknik açıdan hakim, çalışmaların içinden gelen birisi olarak yapıyorsun. Peki ama şimdi yine sorayım, muhakeme ile hesaplama arasındaki fark nereden kaynaklanıyor? Örneğin kitabında uçağa binerken uçağa inişte rehberlik eden bilgisayarlar olduğu için minnettar olduğunu ve pilotların uzmanlığına, yalnızca pilotların uzmanlığına güvenmediğini söylüyorsun. Aslında makinelerin insanlardan çok daha iyi yaptığı şeyler var ve bu muhtemelen katlanarak büyümeye devam edecek. Ancak belki de bu bilgisayarların yaptığının biz insanların yaptığının aynısı olduğu anlamına gelmiyor. Peki öyleyse bu temel fark nereden kaynaklanıyor?
That doesn't mean that what computers do is just what we humans do. Where does the fundamental difference stem from?
Well, two things I think. First, I think
it's absolutely. İlk olarak tartışmayı Dreyfus'un yaptığı gibi bilgisayarlar ve insanlar arasında çerçevelememizin çok önemli olduğuna inanıyorum. İnsanları bir şekilde a priori ayrıcalıklı bir kategori olarak almak, sanki insanlar tarafından yapılan her şey iyi ya da değerliymiş gibi, yani insanlık durumunu ilkel bir kavram haline getirmektir. Benzer şekilde bilgisayarların doğası gereği şunu veya bunu yapamayacağını söylemek de bilgisayarları temel ve ilkel bir kategori haline getirmektir. O kitapta Dreyfus bilgisayarların doğası gereği sahip olduklarını düşündüğü ve bahsedilen şeyleri yapabilmelerine engel olan dört eleştirel argümandan bahsediyor. Bu dört argümanın ne olduklarından bağımsız olarak yanlış olduğuna inanıyorum. Bunun yerine ne yapılması gerektiğini değerlendirmemiz, o şeyin iyi yapılması için ne gerektiğini anlamamız ve bir sistemin bunu iyi yapmak için ne tür özelliklere ihtiyaç duyacağını belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Sonra bu şeylere sahip olduğumuzda insanların bunu yapıp yapamayacağını ve makinelerin bunu yapıp yapamayacağını sorabiliriz. Sorun şu ki, makine sabit bir kategori değil. Bir makine olmak esasen insanların yaptığı fiziksel bir cihaz olmaktır. Fiziksel varlıklar olmadığımıza, Tanrı'nın bize fiziksel varlığımızı aşan bir şekilde ruh üflediğine inanmanız ihtimali dışında, bence biz de fiziksel varlıklarız. İnsan olmak, yargı yeteneğine sahip bir insan olmak da dahil olmak üzere belirli şekillerde organize edilmiş bir madde konfigürasyonu olmaktır. Dolayısıyla bilgisayarların yargıya sahip olamayacakları bir ilke meselesi değildir. Daha ziyade mesele şudur, bu tür işlem yeteneğine sahip olması için maddenin dinamik konfigürasyonlarının hangi özelliklere sahip olması gerek? Hesaplama gibi hesap işleriyle ilgili görevlerin atandığını anlamaları için ne tür özelliklere ihtiyaçları var? Yargı gerektiren görevleri atanabilmeleri için ne tür özelliklere ihtiyaçları var? Onları fişten çekmenin etik olmaması için ne tür özelliklere sahip olmaları gerek? Bunlar önemli ve henüz yanıtlarını bulamadığımız sorular. İlginç bir şekilde aynı konu Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtajla ilgili son tartışmalarda da gündeme geldi. Siz de benim gibi çocukları ortaya çıkan ve gelişen maddenin konfigürasyonları olarak kabul ederseniz şunu sorabiliriz. Ne tür özellikler örnekliyor ve sergiliyorlar? Hangi zamanda, hangi koşullarda, hangi gelişim yollarında vesaire bu anlamda ahlaki değerin konusu haline gelirler. Anlamamız gereken şey bu. Tartışmaları İnsanlar ve makine açısından çerçevelersek, şovenist ve gerçekçi olmayan bir durumda buluruz kendimizi ve aslında bu tür özelliklere sahip makineler yapıldığını da şaşıracağız. Sorunun ikinci kısmı hesaplama ve yargılama arasındaki farkın gerçekte ne olduğuna dair. Bence yargı, mevcut bilgisayarların sahip olmadığı bir şekilde dünyada olmayı, kavramayı ve aynı zamanda o dünyaya etik ve varoluşsal bir bağlılığı gerektirir. Bilgisayarlarla ilgili en başından beri doğru olan ve bununla ilgili çok çarpıcı bir şey var. Binlerce yıl öncesinden Abaküs'e geri dönün. Abaküs'teki taşların konfigürasyonları Abaküs için hiçbir şey ifade etmiyor. Bunlar biz insanların yorumladığı konfigürasyonlardır. Bir konfigürasyonun 6'yı diğerinin 27'yi vesaire temsil ettiğini biz insanlar biliyoruz. Bu gerçek, bilgisayar cihazlarımızın konfigürasyonlarına bir anlam atfedenin biz insanlar olduğu gerçeği, bilgi işlemin başlangıcından beri doğruydu ve bugün de doğru olmaya devam ediyor. İlk büyük yapay zeka programımı 1969'da klasik müziğin armonik yapısını analiz etmek için yazdım. Bu uzun zaman önceydi. Haklısın. Yapay zekanın ilk aşamalarındaydı. Tasarlandığı çok sınırlı bağlamlarda fena halde iyi performans gösterdi. Ama müzik hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Sanki sadece hesaplamayı yaptı. Brahms'ın 4. senfonisi için akor yapısını analiz ederken yorumladığım bir hesaplama eylemini gerçekleştirdi. Benim düşünceme göre yargı sahibi olmak için yalnızca diğer insanların yorumuna güvenemezsiniz. Bir fiil kendinizin dünya ile bir bağı, katılımı ve bağlılığı olmalıdır. Dünyaya bağlı olmak ve onu önemsemek sadece ona nedensel olarak bağlı olmayı gerektirmez. Star Wars bilgisayarları dünyaya maddesel olarak bağlılardı. Milyonlarca insanı yok edecek silah sistemlerini fırlatacak şekilde kablolardan oluşan bir bağ vardı ama bu bağa rağmen dünya hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve kesinlikle dünyayı umursamıyorlardı. Dünyaya gerçek bir ilişki ve ona saygı yoktu. Filozofların dile getireceği gibi bu sembollerin ve benzerlerinin neyle ilgili olduğu, müzakerelerinin neyle ilgili olduğuna ve ilgili oldukları dünyanın bizim onu kavrayışımızı aştığına dair kasıtlı bir farkındalık yoktu. Peki dünyanın kavrayışımızı aştığını kabul etmek nedir? Önemli olanın dünya olduğunu anlamak ne manaya gelir? Bu şeyler insan yargısının temelidir, hesaplamanın bir parçası değiller. Burada şöyle bir nokta daha var. Yargı şu anda herhangi bir hesaplama sisteminin sahip olduğu bir şey değil. Bildiğim kadarıyla bu yapay zeka alanındaki herhangi birinin gerçekten endişe duyduğu bir şey değil. Yapay zeka gündeminde yeri olan bir konuda değil. Ancak bu, bilgisayarların asla yargıya sahip olamayacağı varsayımının bilgisayarlarla ilgili bir durum olduğu anlamına gelmez. Bunu tartışmak yine köktenci olmak olur. Bilmek istediğim şey, pekala bu tür şeyleri gerçekten yapmak için ne gerek? Bunun için daha derin bir analize ihtiyacımız var.
So we need a deeper analysis basically to characterize in terms of people and machines the way Dreyfus did is too simple and I think it's dangerous.
And can I ask some questions?
Ben de burada bir soru sorabilir miyim? Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin eski mensubu olan Amerika aleyhine casusluk yapma suçlamasıyla hapse atılan ve şu anda hapiste bulunan Daniel Hale Mayıs 2016'da Jeremy Scahill ve The Intercept ekibinin çıkardığı suikast kompleksi hükümetin gizli İHA Savaşı programının içinde adlı kitap için imzasız bir makale yazmıştı. Makalesinde sözde yüksek öneme sahip hedef kişileri ve benzerlerini öldürmek veya yakalamak, kişiyi tehdit etmek, zorlamak veya sadece aktivitelerini izlemek amaçlı listeler bulunduğunu yazıyor. Ancak öldürme ve susturma listelerinin tümünün bulundurulduğu kaynak terörist kimlikler Datamart ortamı, kısaca TIDE ve bu kayıtlar Terörle Mücadele Milli Merkezi denen yerdeki terörist tarama scanning merkezi tarafından tutulmaktadır. TIDE'ın varlığı sınıflandırılmamıştır. Ayrıca verilerin Amerikan hükümetinde nasıl işlendiğine dair ayrıntılar halk tarafından bilinmemektedir. Ağustos 2013'te veri tabanına yapılan veri girişinin 1 milyon gibi yüksek bir sayıya ulaştığını söylüyor Hale.
It is thousands of entries larger and is growing faster than it has.
TIDE 2004'te kurulmasından bu yana geçen zamanda başlangıçtaki veri sayısına göre binlerce daha fazla veri barındırıyor ve eskiden olduğundan daha hızlı büyüyor. potansiyel hedeflerin sadece isimlerini, doğum tarihlerini ve diğer tanımlayıcı bilgilerini saklamakla kalmıyor. Aynı zamanda tıbbi kayıtları, transkripsiyonları ve pasaport verilerini, plaka numaralarını filan da saklıyor. Bunları sıralarsak e-posta, cep telefon numaralarıyla birlikte telefonlar, uluslararası mobil abone kimlikleri, uluslararası mobil istasyon ekipmanı kimlik numaraları, banka hesap numaraları, satın alma işlemleri ve DNA, DNA ve fotoğraflar dahil diğer hassas bilgiler de saklanıyor. Ve yüz tanıma yazılımı kullanan herkesi tanımlayabilir. Üstelik bu veriler Five Eyes, yani beş gözler olarak bilinen Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu Intelligence Alliance, İstihbarat İttifakı tarafından toplanıyor ve çekiliyor.
Personal number or TPN. Now there are more than one.
Listedeki her kişiye bir kişisel numara veya TPN atanıyor. Hali hazırda TIDE veri tabanında yaklaşık 20 binden fazla Amerikan vatandaşını kapsayan 1 milyondan fazla veri var. Şimdi bunu yapay zeka açısından iyi bir gelişme olarak değerlendirir misiniz?
Well, just a footnote first. The word intelligence.
Sadece bir not. Birincisi, İngilizce'deki intelligence kelimesinin birden fazla anlamı var. Ve bir anlamı da casusların kullandığı anlamda istihbarat. Örneğin bu operasyon hakkında istihbarat aldılar veya benzeri bir şey söylendiğinde bu manaya gelir. Yapay zekadaki ya da benim kullandığım zeka kelimesi ise bu anlamda değil, ancak bu tür bilgiler hakkında söyleyebileceğim bir şey var. Diyelim ki TIDE gibi bir liste veya eşdeğeri bir liste kullanıyorsunuz ve diyelim ki bir köy, araba veya başka bir şeyi hedef almak için bir drone kurdunuz. Şimdi doğal dilde, zaten İngilizce'de ve muhtemelen tüm dillerde bir kayma var ve drone'un o arabayı hedef aldığını söylüyorsunuz. Drone mu o arabayı hedefliyor, yoksa sen mi o arabayı hedefliyorsun? Yay mı içine koyduğunuz oku hedef alıyor, yoksa bir yaya koyduğunuz okla siz mi hedef alıyorsunuz? Yayın geyiği hedef aldığını söylemezsiniz. Ancak bu sistemler daha karmaşık hale geldikçe tarihsel olarak tipik olarak eylemlerimiz olduğunu söyleyeceğimiz bazı şeyleri makineye veya sisteme atfetme eğilimimiz var. Hedefleme bunlardan biridir.
Some of the things that we would historically have said were our actions. So target is one of them.
Bildiğiniz gibi 1999'da ABD yanlışlıkla Belgrad'daki Çin Büyükelçiliğini bombaladı. Büyükelçilik yanlışlıkla hedef alındı. Peki bu kimin hatasıydı? Drone'un hatası olduğunu söyleyemeyiz. Yani kötü drone demeyeceğiz. Ancak sistemler giderek daha karmaşık, ileri seviye yapay zekaya dayalı olarak daha otonom hale geldikçe, sorumluların sistemlerin kendisi olduğunu, sistemlerin ateşlenecekleri yerle ilgili kararların odağı olduğunu düşünme yönünde doğal bir eğilim var. Ama karar, otonom, seçmek gibi kelimeleri kullanırken çok ama çok dikkatli olmalıyız. Akciğer kanserine yakalanırsanız kötü akciğer demeyiz. Kötü sen de demeyiz, kötüsün de demeyiz. Çünkü bu yapılan bir hatayla ilgili değil. Ama bir çocuğu dövmek için sağ kolunu kullanan birini gördüyseniz bunun gerçekten kötü bir kol olduğunu, kolu cezalandırmamız gerektiğini söylemiyorsunuz. Kişiyi suçluyorsunuz. Bu gibi insana ilişkin vakalarda sorumluluğu ve suçu nereye atacağımız konusunda tarihsel olarak oldukça derin ve karmaşık uygulamalarımız var. Basitçe söylemek gerekirse aleti değil aktörü suçluyoruz.
But if you if somebody beats a child or something, you say that's a really bad arm, right? We should punish the arm. It's quite interesting where we assign responsibility and blame and so on and so forth. I think in simple cases we have pretty deep intuitions about how we don't blame the instrument, we blame the sort of the quote unquote, now here's going to use your word, the intelligence behind it. But was it the intelligence? Suppose this was a 17-year-old.
Ancak yapay zeka sistemleri söz konusu olduğunda bu durum çok daha karmaşık. Günümüzdeki yüz tanıma sistemlerinin çoğunluğu beyaz veya Avrupalı olan kişilerden oluşan veri tabanları üzerinde tipik olarak eğitilmesinden kim sorumlu? Bunun sonucu olarak sistem beyaz tenli olmayan insanları ve diğerlerini tanımakta daha az isabetli. Bu karmaşık sistemlerin sorumluluk odağını anlamak için bunun bir insan mı yoksa bir makine mi olduğundan bağımsız olarak çok daha karmaşık yollara ihtiyacımız var. Sorumluluğun nerede yattığını ve sorumluluğun bunların tümüne nasıl dağıtılacağını anlamak için daha iyi bir iş çıkarmalıyız. Benim endişem bu. Gerekli olan ne yaptığımızın farkında olmamız ve sonuçların ağırlığına uygun sorumluluklar atayıp onları sahiplenmemiz.
Independent of where, whether that's a person or a machine, we have to be a better job, I think, of understanding where the responsibility lies and how to distribute accountability across all of that. That's my concern, is that we realize what we're doing and we assign and shoulder responsibility appropriate to the gravity of the consequences.
Okay, we are almost at the end of our time.
Neredeyse zamanımızın sonuna geldik. Bu yüzden toparlamam gerekecek. Bilgisayar sistemlerinin hesaplama açısından yaptıklarının genellikle çok etkileyici olduğunu anlıyorum. Bunun yeni örneklerini her gün görüyoruz. Etkilenmeli, hak ettikleri kadar etkilenmeliyiz ama abartılı bir şekilde etkilenmemeli ve yaptıklarının insan yargısı olduğunu düşünmemeliyiz diyorsun sen. Ancak unutmayalım ki hesap sistemleri şimdiye dek çok etkileyici şeyler yapabildi. Hesap yapan makineler, dama dünya şampiyonu, ardından satranç dünya şampiyonu, daha yakın zamanda da Go dünya şampiyonu oldular. Yani yıllar boyu bilgisayar sistemlerinin yapamayacağı söylenen pek çok şeyi yapabildiler. Bu onların hesaplama yeteneklerini yargı yeteneklerine yaklaştırıyor mu? Merak ettiğim bu. Yani bu gelişmeler hesap ve yargı arasındaki mesafeyi azaltır mı? Son sorum da bununla bağlantılı olsun. Yapay zeka, ilk yapay zeka programının yazılalı 50 yıldan fazla oldu. Hubert Dreyfus'un bilgisayarların yapamayacağı şeyler kitabını yazmasının üzerinden 50 yıl geçti. Peki, ya 50 yıl sonra? Bilgisayarların nerede olmasını bekliyorsun ve hesaplama ile yargılama arasındaki bu mesafenin daha da azalmasını bekler misin?
Şu anda satranç ve Go'da dünya şampiyonu olan programlar olduğu gerçeği hakkındaki düşüncelerimle başlayayım. Bir bakıma onlar dünya şampiyonları, ancak bir bakımdan da aslında Go oynamadıkları durumu da var. Go'nun tarihi hakkında hiçbir fikirleri yok. Bir oyun oynadıklarına dair hiçbir fikirleri yok ya da bir şeyin oyun olup olmadığına dair de bir fikirleri yok gerçekten. Bilgisayarlarda eksik olan bir şey var. Ne yaptıklarına dair bir anlayışa sahip olma, dünya ile bağlılığa önem atfetme yeteneği. DeepMind'ın yazdığı AlphaGo programının öneminin ne olduğu hakkında oyun ya da buna benzer herhangi bir konuda bir fikri olduğunu düşünmüyorum. Program akılsızdır. Tüm bu şeyleri akılsızca hesaplar ve bizim kazandıran hamleler olarak gördüğümüz hamleleri yapar. Daha genel olarak artan hesaplama gücünün bu sistemleri dünyanın saygılı etik varoluşsal kabulü anlamında dünyaya bağlılık ve yönelim anlamında yargı yeteneğine daha fazla yaklaştırdığını düşünmüyorum. Beni endişelendiren şey bu sistemler bir röntgenle bir hastalık olasılığını veya daha doğrusu bir X ışını görüntüsünün bilgisayar gösterimiyle hastalık olasılığı olarak aldığımız şeyin bilgisayar gösterimi arasındaki ilişkisini zamanla daha da iyi hesaplayacaklar. Endişem şu ki insanlar sorumlulukları sistemlere devredecekler, ne yaptıklarının farkında olmadan yapacaklar bunu, onlara gerçek bir muhakeme içermesi gereken görevler verecekler. Bugün inşa ettiğimiz türden sistemlerin hiçbiri muhakeme için gerekli olan dünyaya karşı saygılı varoluşsal etik bağlılığa sahip olmayacak. Endişem şu ki sonuç olarak yüzeysel olsalar da hesap yapma hünerleri o kadar etkileyici olacak ki insanlar yine de onlara ancak muhakeme yeteneğine sahip olsalardı hak edecekleri sorumlulukları yükleyecekler. Yaklaşık 50 yıl sonrasını soruyorsun. 50 yıl uzun bir süre ve belki de bu süre içinde insanlar uyanacak ve muhakemenin neye gerektirdiğini anlayacaktır. Ancak şu anda işlerin nasıl gittiği göz önüne alındığında iyimser değilim, belki de dünya çapında yapay zeka yeteneğine olan ilginin artması dışında. İnsanlar tehlikede bir şey olduğunu anlamaya başlıyor. Belki muhakemenin neyi gerektirdiğini anlayacaklardır ama şu anda bu gereklerin oldukça görünmez olduklarını düşünüyorum. Ve hayır, hesap etmedeki amansız ilerlemenin kendi başına insani muhakeme ile arasındaki uçurumun daralmasını sağladığını düşünmüyorum. Bunu düşünmek ölümcül bir hata olur.
Peki, yapay zeka araştırmacılarının senin bu eleştirilerine kulak vereceğini umalım ve programı bu şekilde tamamlayalım. Bugünkü konuğumuz Profesör Brian Smith'ti. Kanada'dan Toronto Üniversitesi'nden bize katıldı ve MIT Press yayın evi tarafından yayımlanan son kitabı Yapay Zekanın Vaadi, Hesaplama ve Muhakeme hakkında konuştuk. Çok teşekkürler Brian.
İkinize de ben çok teşekkür ederim.
Thank you so much.
Thank you.